Ayrım 14. Okuma tarzınızı geliştirmek. Hemen başlıyoruz. Bu bölümde 6. duyunuzla bilgi edinme ve yorumlama becerinizi geliştireceğiz. Hemen bir alıştırmaya başlayalım. 6. duyunuzun huyunu öğrenin. Bu aşamada 6. duyunuzla edindiğiniz bilginin 5 duyunuzdan çoğunlukla hangisi aracılığıyla geldiğini fark etmiş olmalısınız. Görme duyunuz mu yoksa işitme duyunuz mu ağırlıkta? Bilgiyi hissediyor musunuz yoksa çevrenizde bazı değişiklikler düşleyerek mi alıyorsunuz? Aşağıdaki soruları yanıtlayın. Her okumada aynı anlamı veren hangi simgeler ya da imgeler geliyor? Hangi duyumu tercih ediyorum? En çok hangi duyum parazit yapıyor? Bu paraziti nasıl bertaraf ediyorum? En az güvendiğim duyu hangisi? Zaman değiştiğinde tercih ettiğim duyu da değişiyor mu? Bu bir okuma olmadığı için yanıtlarınızı doğrudan doğruya alıştırma defterinize yazabilirsiniz. İşte benim yanıtlarım. Kendi okuma tarzınızı tanımak, aldığınız bilgiyi daha iyi anlamanıza ve yorumlamanıza yardımcı olacaktır. Bunlar kendinize sık sık sormanız gereken önemli sorular. Zaman içinde yaşayışınız ve dünya görüşünüz değiştikçe okuma tarzınız da değişecek. Örneğin başımın soğuk olduğunu hissettiğimde her zamankinin aksine görme duyumun yerine dokunma duyumu kullanmayı tercih ederim. Güneş benim için her zaman olumlu bir anlama gelir. En az güvendiğim duyu dokunma duyusudur. Sonuç olarak bu duyuyla aldığım bilgiyi kendime gördüklerim, hissettiklerimle uyuşuyor mu gibi sorular sorarak doğrulamaya çalışırım. En çok karşılaştığım parazit kuşkularımdır. Bunları da derin bir nefes alıp sorun üzerinde yoğunlaşmadan önce aklıma ilk geleni düşünerek bertaraf ederim. 6. duyunuzla iletişim kurdukça kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Sizin 6. duyunuzla iletişim kurma şekliniz kuşkusuz benimkinden farklı olacaktır. Önemli olan kendi yönteminizi geliştirmeniz. Bu yöntem tıpkı 6. duyunuzun dili gibi kişiliğinizin bir yansımasıdır ve beceriniz arttıkça 6. duyunuzun tarzı da değişecek, gelişecektir. Bu tarzı öğrenmenin tek yolu deneme yanılma yöntemidir. Pratik yaptıkça belli başlı yeteneklerinizi, alışkanlıklarınızı, diğerlerine baskın çıkan tercih ve yöntemlerinizi keşfedeceksiniz. Örneğin belki de sabahları günün diğer saatlerinden çok daha verimli olduğunuzu ya da gözleriniz kapalıyken çok daha rahat okuma yapabildiğinizi fark edeceksiniz. Kiminiz soruyu bir kağıda yazmayı, kiminiz yüksek sesle okumayı tercih edecek. Daha önce belirttiğimiz gibi 6. duyunuzla bilgi edinirken ağırlıklı olarak 3 duyunuzu kullanırsınız. Görme, işitme ve dokunma. Bunlardan hiçbirinin diğerlerinden daha iyi olduğunu iddia edemeyiz. Bazen biri baskın çıksa da çoğu insan üçünü birden kullanır. Ayrıca bir duyumuzla edindiğimiz izlenimler diğerinden çok daha doğru çıkabilir. 6. duyunuzun son derece kendine özgü bir tarzı olabilir. Örneğin isimleri edinmek konusunda çok başarılıyken tarihler konusunda aynı başarıyı gösteremeyebilirsiniz. Bu çoğunlukla 6. duyunuzu nasıl yönlendirdiğinize bağlıdır. Eğer melankolik eğilimleriniz varsa 6. duyunuz da geçmişe odaklanacaktır. Öte yandan bir paranoyak da çoğunlukla geleceğe yönelecektir. Dikkatiniz genellikle hangi yönde yoğunlaşır? Bu 6. duyunuzun yönelimleri konusunda iyi bir işarettir. Geleceği okumakta kusursuz olan bir kişi, geçmişi ya da şimdiki zamanı okumakta zorlanabilir. Yardımcı teknikler. Kimileri tarot kartları, astroloji, hatta çay falı gibi teknikleri kullanarak 6. duyularından yararlanırlar. Bu yöntemler düzensiz haldeki bilgiyi belli bir çerçeve içinde almaya yardımcı olur. Ancak bunlar 6. duyumuzla iletişim kurmanın en iyi yolu değildir. Çünkü 6. duyu zaten içimizde olan bir şeydir ve sabırla onu geliştirebiliriz. Ayrıca özellikle tarot kartları gibi yardımcı nesnelerle çalışırken çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü gelen bilgiyi yorumlamak yerine umut ve korkularımızı dile getiriyor olma ihtimalimiz yüksektir. Daha belirsiz bir yöntem kullanmak daha yararlıdır. Çünkü adımlarınızı daha az denetler, daha serbest çalışabilirsiniz. Bir teknik ne kadar rastgele ise o kadar işimize yarar. 6. duyuyla bu gibi teknikler arasındaki başlıca fark, altıncı duyunuzu dinlerken dışarıdaki bir aracı, nesneye ihtiyaç duymanızdır. Şimdiye kadar öğrendiklerinizi kullanacaksınız. Kendiniz ya da başkaları için bir okuma yapmanız için gereken her şeyi öğrendiniz. Bu bölümde tüm bu bilgileri bir bütün haline getireceğiz. Sakın bu kitapta söylediğim her şeyi ezberlemeniz gerektiğini düşünmeyin. Tekrarlıyorum. Önemli olan, aslında çok daha kolay olan, doğal bir süreci, ne yaptığınızın bilincinde olman için zorlaştırdığımı anlamanız. Unutmayın, altıncı duyuya zaten sahipsiniz ve şimdiye kadar bilinçsiz de olsa onu hep kullanıyordunuz. Başlamadan önce hakkında okuma yaptığınız kişiyi, nasıl çalıştığınızı açıklayın. Bunu yaptığınız takdirde kesintiye uğramadan kolay bir okuma yaparsınız. İşte açıklamanız gereken birkaç nokta. Soru dışında hiçbir yardımcı bilgiye ihtiyacınız yok. Konu hakkında ne kadar az şey bilirseniz altıncı duyunuzu o kadar fırsat tanırsınız. Her zaman haklı olamazsınız. Altıncı duyunuzda edindiğiniz bilgi her zaman için doğrudur ama yorumlamada hata yapabilirsiniz. Sorusunu yanıtladığınız kişiye değerlendirme hakkı tanıyın. Ona ne karar vermesinde yardımcı olabilecek bilgiler veriyorsunuz, onun yerine karar verecek değilsiniz. Siz bir terapist değilsiniz. Arkadaşlarınızın okuma bağımlısı olmaları ve tüm sorunlarını size taşımaları işten bile değil. Bir arkadaşınız size yılda birkaç kereden fazla danışıyorsa, dikkat edin, size ve bu okumalara fazlaca bel bağlıyor olabilir. Arkadaşınıza okuma tarzıyla ilgili de bilgi vermelisiniz. Örneğin soruların kağıda dökülmesini mi, yüksek sesle okumasını mı, yoksa yalnızca düşünülmesini mi tercih ettiğinizi söylemelisiniz. Ben herhangi bir okuma yapmadan önce söz konusu kişiye aşağıdaki gibi standart bir açıklama yaparım. Altıncı duyumla bu soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Elde ettiğim bilgilerin bir kısmı doğru, bir kısmı ise yanlış olacak. Oldukça başarılı olmama rağmen söylediğim bir şey size yanlış geliyorsa büyük olasılıkla yanlıştır. Kendinizle ilgili bilgileri herkesten iyi siz bilebilirsiniz. Bu yetkiyi bana devretmeyin. Buraya gelmenizin nedeni farklı bir bakış açısı kazanmak, bunun doğru bakış açısı olduğunu düşünmeyin. Size hakkınızda sizden çok şey bildiğini ya da %100 isabetli okumalar yaptığını iddia eden bir kimseye inanmayın. Arkadaşınıza soruları önceden hazırlamasını söyleyin. Şimdiye kadar belirttiğimiz noktalara ek olarak arkadaşınıza size bir okuma için gelmeden önce sorularını hazırlamasını söyleyin. Ona doğru soru hazırlamakla ilgili kısa bir açıklama da yapmalısınız. Arkadaşınızın sorularını önceden hazırlamasının iki yararı var. Birincisi, soruları ve ilgi alanlarını seçerek o da bir çeşit ön okuma yapmış olacak. İkincisi, bu ön okuma bilinç dışınıza hazır bir okuma alanı sağlar. Çoğu zaman karşımdaki kişi henüz ilk sorusunu sormuşken diğer sorularını da yanıtlarım. Çünkü altıncı duyum beni söz konusu diğer alanlara yönlendirir. Çok iyi bildiğiniz gibi arkadaşınızın hazırladığı sorular yeni sorular doğuracak ve siz farkında olmadan soruyu soran kişinin hayatının pek çok alanına yöneleceksiniz. Bu ek bilgileri de okumanın bir parçası olarak kullanın. Ancak arkadaşınıza bu konudan fazla uzaklaştığınızı hissettiğinde sizi uyarmasını söyleyeyim. Gevşeme ve yoğunlaşma. Bütün bu açıklamaları ve hazırlıkları yaptıktan sonra okuma konumuna geçmeniz gerekecek. Rahat bir pozisyonda oturun ve gevşemeye başlayın. Derin ve ağır soluklar alıp verin, zihninizi dinlendirin. Aynı şekilde soluk alıp vermeye devam ederek bedeninizin içinde var olduğunuzu hissetmeye çalışın. Kemiklerinizi, iç organlarınızı, cildinizi, kaslarınızı, kalp atışlarınızı hissedin. Bedeninizin gevşemeye, zihninizin sakinleşmeye başladığını hissedin. Başlamadan önce zihninizi boşaltmanız gerekmiyor. Kafanızın içindeki her şeyi okumanın bir parçası olarak kabul edin. Bu aşamaya birkaç dakika ayırın. Sakin ve yoğunlaşmaya hazır olduğunuzu hissettiğinizde okumanıza başlayabilirsiniz. Soru sorulduğu anda konuşmaya başlayın. Daha önce belirttiğim gibi bilgiyi ne kadar uzun süre beklerseniz mantığınızın devreye girmesine o kadar fırsat tanımış olursunuz. Soru sorulmadan önce bile izlenimler gelmeye başlayabilir. Bu izlenimleri kaydedin. Altıncı duyunuz soru tamamen dile getirilmeden önce de onu bilir. Soruyla ilgisiz görünen izlenimler de gelebilir. Örneğin altıncı duyunuz seslerle ilgili bir soruyu kokularla yanıtlayabilir. Her şeyi aktarın. Sizin için anlam ifade etmeyen izlenimler arkadaşınız için çok anlamlı olabilir. Arkadaşınız okumanıza müdahale etmemeli. Siz konuşmaya başlar başlamaz arkadaşınız bu çok doğru ya da yo bu olamaz gibi tepkiler verebilir. Okumaya başlamadan önce arkadaşınıza bu gibi müdahalelerin bilgi akışına engel olacağını, gerekirse kendisine danışacağınızı açıklayın. İzlenimler kendiliğinden sona erinceye dek konuşmaya devam edin. Bilinçaltınız sorunun yanıtı tamamladığında size haber verecektir. Hiçbir şey gelmiyorsa, kimi zaman bir soruya karşılık hiçbir şey gelmediğini hissedebilirsiniz. Özellikle bunu hiçbir bilgi gelmediği şeklinde yorumlamayın. Bu da sorunun yanıtı olabilir. Ancak gerçekten de hiçbir izlenim gelmiyorsa ve bir okuma yapamadığınızı hissediyorsanız soruya değişik açılardan bakmayı deneyin. Örneğin başvurduğunuz işe alınıp alınmayacağınıza dair hiçbir izlenim gelmiyorsa soruyu bir de başvurduğunuz işveren açısından sorun ya da sonuç belli olduğunda en yakın arkadaşınızın tepkisinin ne olacağını ya da iş nedeniyle başka bir şehre taşınıp taşınmayacağınızı sorun. Hiçbir şey gelmiyor demekten korkmayın. Durum neyse olduğu gibi ifade edin. Örneğin bir arkadaşınız Los Angeles'a taşınıp taşınmayacağını sordu ve hiçbir izlenip almıyorsunuz. Ona hiçbir şey gelmiyor. Bunun nedeni benim bilgi alamamam mı yoksa seni Los Angeles'te görememem mi bilmiyorum diyebilirsiniz. İmgeleri yorumlayın. Kimi zaman algıladıklarınızı olduğu gibi aktarmak. Örneğin köpek yavrularıyla dolu bir bahçede bir ağaç görüyorum demek yararlı olabilir. Ayrıca yorumlama aşamasında mümkün olduğunca konuşma dilinde bilgi vermeye çalışın. Diyelim ki arkadaşınız size yeni bir projesiyle ilgili bir soru sordu ve siz çok fazla büyüyen, patlayan bir balon görüyorsunuz. Arkadaşınıza her şeyin çok hızlı geliştiğini ve denetimden çıktığını söyleyebilirsiniz. Ardından gördüklerinizi olduğu gibi dile getirebilirsiniz. Kim bilir, belki de projede gerçekten de balonlar vardır. Pratik yaptıkça izlenimlerinizi farkında olmadan yorumlamaya başlayacaksınız. Ve bunu yaparken ilk izlenimlerinize de mümkün olduğunca sadık kalacaksınız. Yine her gün bir elma. Alıştırma 12'de yaptığımız elmalı alıştırmayı anımsıyor musunuz? Bu teknik aklınıza gelebilecek her türlü soru için kullanılabilir. Elmanın nerede olduğu, yenip yenemeyeceği gibi ayrıntılara girin. Elmayı herhangi bir nesne ya da varlık yerine kullanabilirsiniz. Şimdi ilk elmayı şimdiki zaman için, ikinci elmayı da gelecek için kullanacağız. Bir öğrencinin yanıtı. John'la çocuklarımız olacak mı sorusunu yanıtlayan bir öğrencinin yaptığı okuma ve soruyu öğrendikten sonraki yorumu. Küçük, sert, yeşil bir elma, biraz yamuk ama güzel. Arka bahçemdeki eski elma ağacındaki elmalardan biri olabilir. Tadı sandığımdan çok daha güzel. İkincisi küçük bir yaban elması. Çiğ olarak pek yenmez ama marmelete harika olur. Marmelat yapmak için bu elmalardan bir sürü toplamak gerekir. Gruplar halindeler. 3 tane görüyorum. Bu öğrenci hangi soruyu yanıtladığını öğrendiğinde okumasını şöyle yorumladı. John tam anlamıyla küçük, sert bir elma. Bir aile kurmak için hazır olduğundan pek emin değil. Ama sanırım bu olacak ve bir aile olduğumuzda çok daha mutlu olacağız. Bu yanıtlanmasını istediğiniz bir soru üzerinde çabucak bir okuma yapmaya iyi bir örnek. Kendinizi elmayla sınırlamayın. İstediğiniz bir meyveyi ya da nesneyi kullanabilirsiniz. İzlenimlerinizi aktarmak. Bir soruya karşılık izlenimler almaya başladığınızda yeni sorular ortaya çıkacaktır. Ayrıntılardan bütüne varmaya çalışın. Daha önce de söylediğim gibi amacınız duruma farklı açılardan bakmak. Kanıt sayılabilecek kontrol noktaları edinmeyi unutmayın. Bu sayede yorumunuzun doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Bilmeniz gereken asgari şeyler. Her soru farklıdır. Ama izlenimlerinizden aşağıdaki verileri edinmeye çalışmalısınız. Soru size iyi mi, kötü mü, olumlu mu, olumsuz mu geliyor? Kutup noktasını belirlemeye çalışın. Evet ya da hayır gibi. Dikkatinizi hangi zamana yoğunlaştırıyorsunuz? Soruyu yanıtlamaya çalışırken kendinizi geçmişte mi, şimdiki zamanda mı, gelecekte mi hissediyorsunuz? Dikkatinizi başka bir zamana yönelttiğinizde izlenimler değişiyor mu? Bu soruyu etkileyen başka insanların ya da olayların varlığını hissediyor musunuz? İsimler ya da isimlerin baş harfleri var mı? Tekrarlıyorum, kontrol noktaları edinmeye çalışın. İsimler, tarihler, yerler, olaylar soruyu soran kişinin bilginin doğruluğunu sınayabilmesini sağlar. Yararlı sorular. Aşağıdaki sorular herkesin altıncı duyusunu uyarıcı özelliklere sahiptir. Bunları kullanabilirsiniz. Bu kişinin hangi özelliklerini beğeniyorum? İnsanlar bu kişinin hangi özelliklerini beğeniyor? Bu kişi bana ne öğretebilir? Bu kişi daha mutlu bir yaşam için hangi sözleri duymak ister? Bu kişiye nasıl bir uğraş çekici gelebilir? Bu kişi yakın geçmişte ne gibi sorunlarla başa çıktı? Önümüzdeki bir yıl içinde bu kişinin hayatında iyi yönde ne gibi değişiklikler olacak? Bu kişinin yaşamında hangi insanlar güçlük çıkaracak? Bu kişi hakkında en yaygın yanlış düşünce nedir? Bu kişi bir hayvan olsaydı hangi hayvan olurdu, neden? Kuşkusuz siz de bu listeye bunun gibi birçok soru ekleyebilirsiniz. Aldığınız bilgilerin onaylanması. Bir okumadan önce konuyla ilgili ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi olur demiştik. Yine de bazı durumlarda sorunun netleştirilmesi için ya da izlenimlerinizin yorumlanması aşamasında soruyu soran kişiden yardım isteyebilirsiniz. Özellikle hoş olmayan bilgiler aldığınızda objektif bakış açınızı nasıl koruyacaksınız? Okuma yapan kişinin karşısındaki en büyük güçlük, soruyu soran kişiyle ilgili bilgileri alırken ve yorumlarken tarafsız kalmaktır. Unutmayın, size gelen insanların yanıtlanması gereken önemli soruları vardır. Örneğin, arkadaşınız size nişanlısıyla evlenip evlenmeyeceğini ya da umduğu terfinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini soruyor. Bu sorulara olumsuz karşılıklar algıladığınızı farz edin. Arkadaşınızın üzüleceğini bile bile bunu ona nasıl söylersiniz? Bir şeyi anlamanız gerek. Bir olayın iyi mi kötü mü olduğunu siz bilemezsiniz. Belki de ileride arkadaşınız nişanlısıyla evlenmediği ya da terfi etmediği için şükredecektir. Ancak yanıtların dile getirilmesinin çok daha zor olduğu zamanlar olacaktır. Ve siz karşınızdakini üzmemek ya da korkutmamak için son derece dikkatli davranacaksınız. Mümkünse aldığınız bilgiyi arkadaşınızın kendiliğinden çözebileceği simgeler ya da imalar şeklinde aktarın ve ona yanılmış olabileceğinizi belirtin. Sizce zararlı ya da ahlaka aykırı olan bilgileri olduğu gibi aktarmak zorunda değilsiniz. En önemlisi, yanıtlamak istemediğiniz bir soruyu reddetmekten çekinmeyin. Soruyu soran kişiden verdiğiniz bilgileri onaylamasını istemeyin. Bu bilgiler onun için son derece özel olabilir. Çoğunlukla aldığınız bilgi soruyu soran kişi için sizin için olduğundan çok daha anlamlıdır. Çünkü söz konusu olan onun hayatıdır. Kaliforniya'da verdiğim bir kursta Janet adlı öğrencim son derece şaşırmış ve sinirleri bozulmuş bir halde yanıma geldi. Bir başka öğrenci olan Lydia için okuma yapıyormuş ve onun çocukluğuna dair anlatılmaz şiddet olayları görmüş ve sağduyusuna uyarak bu bilgilerden Lydia'ya bahsetmemeye karar vermiş. Bu bilgiler ister doğru ister yanlış olsun dile getirildiğinde yıkıcı olacaktı. Janet'e bilgiyi unutmasını ve kendi kendine Lydia'nın bu bilgiden nasıl yararlanabileceğini sormasını istedim. Janet, Lydia'ya dönerek sıradan bir ses tonuyla, "Küçükken başına gelen hiçbir şey senin suçun değildi," dedi. Lydia ağlamaya başladı. Janet'e çocukluğunda anne ve babası tarafından korkunç şekilde taciz edildiğini ve doğruluğuna inanmadığı şeyleri yapmaya zorlandığını anlattı. Lydia bu konuda Janet'ten daha fazla bilgi istiyordu. Ancak ben araya girerek bunun bir psikoterapistin işi olduğunu söyledim. Altıncı duyu iş başında bir öğrencinin yaşadıkları. Bütün ailemde astım hastalığı var. Bir gün oğlum okulda kötü bir astım krizi geçirdi ve günlerce hastanede kaldı. Bu süre boyunca içimden bir ses sorunun astım değil, ciğerindeki başka bir problem olduğunu söylüyordu. Bu konuyu oğlumun doktoruyla görüştüm ama o astım teşhisinde ısrarlıydı. Benim gibi altıncı duyusunu kullanan bir arkadaşıma danıştım ve oğlumun ciğerlerine baktığında başka bir sorun olduğunu o da söyledi. Bunun üzerine başka bir doktora başvurdum ama o da astım teşhisini doğruladı. Bir ay geçtiğinde oğlum hala hastaydı ve ona bu hastalığın astım olmadığını hissettiğimi söyledim. Oğlum bana bir büyücü görmüş gibi baktı ve yanlışlıkla kendi nefes açıcı spreyi yerine göz yaşartıcı spreyi içine çektiğini, kızacağımı düşündüğü için de bunu bana söyleyemediğini itiraf etti. Boşu boşuna umut etmek diye bir şey yoktur. Bir şeyin umudunu taşımak da kendi başına değerlidir. İnsan hem bir şeyi umut edebilir hem de aynı zamanda umut ettiği şeyin etkisi altında kalmadan herhangi bir durumla gerçekçi bir biçimde baş edebilir. Bir kere altıncı duyunuzu yorumlama düzeyine eriştikten sonra bilgileriniz, duygularınız, önyargılarınız hepsi bir düzeyin parçası haline gelirler. Yanıtlarınızı belirsiz olması durumunda düşünceleriniz de duygularınızı sezinlediğiniz şeylerle karıştırmamanız önemlidir. Bunların birbirine karışmasını gidermenin en iyi yolu genellikle bu algı tarzlarının aykırılıklarının fark edilmesinden geçer. İnsanların kendileri ve çevre hakkındaki sezgileri genellikle başkalarının onlar hakkındaki sezgilerinden daha tutarlıdır. Bir şeyin sonucunu öğrenmek istediğinizde altıncı duyunuz hayır derse nedenini sorun. Bazen altıncı duyu hedefini şaşırır ve mantıkla deneysel gözlem işin içine karışır. Bir keresinde Roma'dayken bana egzamalı bir çocuk getirdiler. Basit bir cilt rahatsızlığı geçiren bu çocuğa baktım. Elbette düzelecek diye düşündüm. Çocuk kaldığım yere yakın oturuyordu. Bu yüzden onu sık sık görme olanağım oluyordu. Onunla 3 seans yaptım. Üçünde de hiçbir iyileşme belirtisi göstermedi. Egzamanın genelde stres kaynaklı bir hastalık olduğunu biliyordum. Bu nedenle altıncı duyumla onun duygusal geriliminin kaynağını araştırdım. Kızın ebeveyniyle yaşlı akrabaları arasındaki gerilimin hastalığın daha da azmasına neden olduğunu hissettim. Ve bu duygumu annesine ilettim. Kızın annesi bana kısa bir zaman önce kayınvalidesinin evlerine geldiğini, bu yeni durumun yarattığı gerilimi eşiyle birlikte bilinçli bir biçimde azaltmaya çalıştıklarını söyledi. Fakat çocuğun egzaması iyileşmek bilmiyordu bir türlü. Sonunda aklıma bir çare geldi. Annesine çocuk doktorunun yanı sıra bir de egzama ile ilgili deneysel iyileştirme programlarını denemelerini sağlık verdim. Kadın kızının doktorunu arayıp bu fikrimi ona danışmış. Doktor da konuyla ilgili bir araştırma yaptıktan sonra ona çocuklara çok sınırlı yiyeceklerin verildiği ve besin alerjisi testine tabi tutulduğu doktor kontrolünde tedavi programlarının başarılı olduğunu öğrendiğini söylemiş. Çocuk hastalığının yarattığı fiziksel ve toplumsal etkilerden o kadar rahatsız olmuştu ki ailesi sonunda onun bir ay hastanede kalmasını ve bir ay boyunca sıkı bir diyete tabi tutulmasını gerektiren bu programa katılmasına karar verdi. Çocuğu olan herkes çocukların herhangi bir diyete uygun davranmayacaklarını çok iyi bilir. Tahmin edeceğiniz gibi çocukta besin alerjisi tespit edildi. Artık egzamadan kurtuldu ama tamamen değil. Çünkü diyetini kestiği anda hastalık nüksediyor. Şimdilik mantık kazandı. Bu hastalık süreci benim 6. duyumu bir tarafa yönlendirdi. Diğer yararlı bilgilerin önünü kapadı, yanıtı bulmak için net düşünmek gerekti. Ahlakla ilgili diğer bazı noktalar. Bir doktor hastalarını tedavi etmeye başlamadan önce yıllarca eğitim görür ve yemin eder. Bir psikoterapist insan ruhunu tanır ve hastalarını nasıl iyileştirmeye yönlendireceğini bilir. Altıncı duyusunu kullanan kişi ise sadece bilgi alır. Bir alanda uzman olan kişileri küçümsememeyi ilke edinin. Ben bir sorunu olduğunu hissettiğim insanlara öncelikle bir doktor kontrolünden geçmelerini öneririm. Kimi insanlardan bir terapiste gidip hayatlarının belli bir dönemini araştırmalarını istediğimde oldu. Deneyimlerim bana doğru da olsa gelen bilgiyi ifşa etmenin bazen zararlı ya da ahlaka aykırı olabileceğini öğretti. Bazı öğrencilerim yanıtladıkları soruyu bilmemeyi tercih ederler. Soruyu soran kişi bunu bir kağıda yazıp kağıtta katlayarak size verebilir ya da soruyu sadece düşünebilir. Bu teknikte soruyu görmeseniz de sorunun yazılması doğru ve dikkatli hazırlanmasını sağlar. Gruplar için okuma yapmak. Ben gruplarla çok ender çalışırım. Kişisel bilgileri ait olduğu kişiye yalnızken vermek ve yorumlamak en iyisidir. Ancak bir şirket için ya da birlikte çalışan insanlar için okuma yaparken ya da kurslarımda öğrencilerime örnek verebilmek için gruplarla çalışırım. Bu kitaptaki alıştırmaların hepsi değilse de çoğu bir grup insanla birlikte de yapılabilir. Eğer gruptaki herkes 6. duyusunu bilinçli olarak kullanıyorsa soruları olduğu gibi ortaya koyabilirsiniz. Eğer grup 6. duyuyla yeni tanışıyorsa okumayı sorunun ne olduğunu bilmeden, örneğin her katılanın sorusunu ayrı bir zarfa koyarak ve ardından her birinin izlenimlerini kaydederek yapabilirsiniz. Gruptaki herkesin bu sürece katılmasını sağlayın. Bu yöntem aile içinde ya da işle ilgili kararlar almada yararlı olacaktır. Eğlenceli bir grup alıştırması. Bu alıştırmayı ailenizle ya da arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. Hepiniz birer kağıt parçasına adlarınızı yazın ve bunları zarflara koyun. Bütün kağıt parçaları ve zarflar birbirinin aynı olsun. Zarfları karıştırın, her biriniz bir zarf seçin ve içinde kimin adı olduğunu bilmeden okuma yapın. Bu teknik sayesinde bir durumun gidişatını ya da sonuçlarını çok daha iyi anlayabilirsiniz. Özellikle size düşen zarfta kendi adınız çıkarsa, bu alıştırmayı kurslarımda yaparken her katılımcı için süreci tekrarlıyorum. Böylece herkes tüm zarflar için birer okuma yapıyor. Bu sayede okumalar arasındaki benzerlik ve çelişkileri görme şansımız da oluyor. Bir ortak çalışma anısı. Tıbbi araştırmalarda hep bilinmeyen adım atılır. Yani bir ilaç geliştirilirken ilaç zehirlenmeleri, yan etkiler ve doğru dozaj uygulamaları hakkında araştırmacıların elinde hiçbir bilgi yoktur. Tam 18 ay önce Laraday danışmaya başladım. Konu Sutter Strat Tıbbi Araştırma Merkezi'nde yaptığım çalışmalardı. Ona sadece araştırdığımız ilaçlar hakkında değil, araştırmanın yönü hakkında da sorular soruyordum. Laura'nın bize en büyük yardımı PEG interleukin 2 denemelerinde dokundu. Nezle benzeri semptomları ve lokal deri tahrişleri gibi yan etkileri doğru olarak tahmin etti. Dozajı yükseltirken nörolojik yan etkiler konusunda bizi uyardı. O ay içinde gönüllerden birine felç geldi. Bu olaydan sonra daha düşük doz uyguladık ve bunun tehlikesiz olduğunu kanıtladık. Bir başka seferinde Asetil kristin adlı bir bileşim için Laura'ya danıştım. Bunun bazı hastalarda karın ağrısına neden olacağını söylediğinde haklıydı ve bu ilacın AIDS'e karşı kullanılabileceğini belirtti. Şu anda bu ilaç Stanford Üniversitesi'nde ve Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde deneniyor. Ayrıca hastalıklı makrofagositleri ve T hücrelerini öldüren bir ilaç olan trikonsantin üzerinde çalışırken Laura bu ilacın da HIV virüsüne karşı kullanılabileceğini söyledi. Şu anda bu ilaç 2 yıldır deneniyor ve gerçekten de HIV virüsünü öldürdüğünü gördük. Araştırma komitesi bu konuda çok umutlu. Bunlar Laura'nın önerilerini dinleyerek daha dikkatli ilerlediğim ya da ilk sonuçlar umut vermese de araştırmaları sürdürdüğüm pek çok olaydan yalnızca birkaçı.